Ayrım 7. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Keeley. Sayfa 66. Sorumsuzluk ve tedirginlik. Umurumda değil tavrı olumsuz benlik imgesinin bir uzantısıdır. Son kısımda tekrar edilen büyük sorumsuzlukla birleştiğinde PPS kurbanının psikolojik profilinin başlıca özelliklerinden biri ortaya çıkar. Üşengeçlik. PPS kurbanının üşengeçliği sizin ve benim zaman zaman yaşadığımızdan çok daha yıkıcıdır. Yorgun olduğumuz, zihinsel enerjimiz tükendiği veya sadece zaman bulamadığımız için işleri bir iki gün erteleyebiliriz ama o işleri yaparız. PPS kurbanı çok büyük olasılıkla yapmayacaktır. İşleri erteler çünkü yarına yatırım yapmak için bir nedeni yoktur. Harcadığı enerjinin sadece daha fazla başarısızlıkla sonuçlanacağını tahmin etmektedir. Bu kaderci anlayış sıradan üşengeçliği felakete dönüştürür. İşler her zaman yarına ertelenir. Açıkçası asla yapılmazlar. Sorumsuzluk artı tedirginliğin toplam etkisi kaderci üşengeçliktir. Bu çocuğun duygusal durgunluğunun üstesinden gelmesini şiddetli şekilde engeller. Sadece yerleşik tembellik alışkanlıkları edinmekle kalmaz, değişme ümidini de yitirir. Kaybolmuştur. Küstahlığı depresyonla el birliği edip büyümenin önüne amansız bir engel koyar. Kurbanın enerjisi delice bir ait olma arzusuna kaymıştır. Bir sonraki kısımda akran baskısının nasıl Peter Pan'in kaptanı olduğu kayıp çocuklar lejyonuna bağlılık sözünü pekiştiren sosyolojik çimento haline geldiğini göreceğiz. Zamane darlingleri. Peter Pan'in öyküsünün başında ve sonunda yazar bizi darlinglerin, sevgililerin, aile dinamiğiyle tanıştırır. George ve Mary Darling'in Wendy, Michael ve John adlarında 3 çocukları vardır. Öykü ilerledikçe Peter Wendy'yi anne vekili olarak atar ve Michael ve John'u da Kayıp Çocuklar Lejyonu'na üye yapar. Peter Pan sendromunun darlinglerin evinde hali hazırda gelişmekte olduğuna dair bol miktarda kanıt vardır. Bay Darling şovenisttir ve kendine acımaktadır, yani bir erkek bedenine girmiş bir çocuktur. Bayan Darling uzun zamandır acı çekmektedir. Kocasına annelik yapmış, çocuklarına karşı da hep fedakar olmuştur. Darling ailesinin kişisel sorunları bizi ilgilendirmez ama evin içinde pek çok örtülü mesajın uçuştuğunu duyarız. George ve Mary arasında geçimsizlik vardır ve çocuklar da arada kalmışlardır. Öykünün ilk birkaç sayfasını okursanız Peter'ın neden Darling çocuklarının yatak odası penceresine çekildiğini anlarsınız. Bugün Peter ve Lejyon'un yoluna halılar sererek farkında olmadan onları davet eden sayısız zamani darlingleri vardır. Pilsenler. Mary'nin yoksul çocukluk dönemi onu çok utandırıyor ve kızdırıyordu. Yaşadığı küçük kasabanın ortasından geçen tren yolu zihninde iki uçlu bir sınır oluşturmuştu. Güneydeki yol kabul gören ve onaylanan çocukların gülüp eğlendikleri eski bir ahırın dış sınırıydı. Kuzey yoluysa oradan her geçişinde kendini çizilmiş ve yırtılmış hissetmesi göz önüne alındığında dikenli telden yapılmış da sayılabilirdi. Kuzey tarafı Mary'yi hiç aç bırakmadı ama o kendini esir eden demir yolu için çalışmaktan mutlu olmasından dolayı babasını hiç affetmedi. Mary olgunlaşıp güzel bir genç kadın olunca her iki şeyin peşinden koştu. Herkes onun gerçekten kabul edilebilecek bir kız olduğunu gösterecek kıyafetler almak, geçmişinin izlerini sonsuza dek silecek bir evliliğin kapılarını aralayacak iyi bir üniversiteden burs kazanmak için her zaman onur listesinde olmak. Bu arada Barry Pilsen'in de bir hedefi vardı. Annesinin yaşadığını sandığı son günleri telafi etmek. Barry'nin babası o 4 yaşındayken ölmüştü. Karısına oğlunun eğitimi için gerekli parayı bırakmış ama o günlük masrafları karşılamalarına yetecek kadar para bırakmamıştı. Barry'nin annesinin oğluna onun için yaptığı fedakarlıkları anımsatmadığı bir gün bile geçmiyordu. Barry eğer iyi bir kadınla evlenir ve annesini korursa ona çektirdiği tüm acıların unutulacağını birkaç defa duymuştu. Barry Pilsen'in sorunlarının çoğu bu duygusal anlaşmanın ima ettiği bağdan kaynaklanıyordu. Barry ve Mary Pilsen okuldaki kız ve erkek gruplarının ilk karışmasında anında birbirlerinin çekimine kapılmışlardı. Mary hemen umutlarını ve düşlerini Barry'nin kendi için uygunluğuna ve ağırbaşlılığına bağladı. Barry, Mary de annesiyle anlaşmasının şartlarını yerine getirmesini sağlayacak kadını gördü. Okuldaki ilk yılları bitmeden evlilik konusu gündeme geldi. Mary ve Barry bu konuyu öyle kanıksadılar ki birbirlerini tanıma zahmetine girmediler. Aslında Barry resmen evlenme teklifinde bulunmadı ama Mary mezun oldukları gün teklifini yaptı. Barry'nin kendini başkaları için feda etme konusundaki istekliliği onu mükemmel bir iş adamı yapıyordu. Barry'nin iş dünyasındaki hızlı yükselişini Mary de sosyal yaşamında adım adım izliyordu. Kocasının saygın bir kulübe katılım çağrısı alması onun sosyal kulüpleri üyeliğini tamamlıyordu. Barry'nin satış müdürlüğüne yükseltilmesi, karısının yerel güzellik yarışmasında jüri ve hastane yardımcı hizmetlerinin başkanı seçilmesiyle denk düşüyordu. Kimi partilerde Barry, Bay Mary Pilsen diye alay konusu oluyordu. Mary'nin geçmişinin gölgesi hemen hemen silinmişti. Çocukluğu hakkında o kadar çok yalan söylüyordu ki, yetim olduğuna ve Kuzey Dakota'daki yaşlı teyzesi ve eniştesi tarafından büyütüldüğüne neredeyse kendisi bile inanacaktı. Bu eyaleti seçmesinin nedeni sosyal çevresindeki kimsenin öyle bir yerin varlığından haberdar değilmiş gibi görünmesiydi. Herhangi birinin yalanını ortaya çıkarması olasılığı sıfırdı. Barry'nin annesi Mary'den hoşnuttu. Oğlunun eş seçiminden duyduğu doyumu dile getirmekten hiç çekinmiyordu. Barry'den kendisi için ufak tefek sayısız şey yapmasını istemekten de geri kalmıyordu. Birbirlerinden 100 mil uzakta yaşadıklarından Barry annesini memnun edebilmek için saatlerce telefonda avukatlar, banka müdürleri, muhasebeciler ve hatta tesisatçılarla konuşuyordu. Barry annesinin kendisine aşırı bağımlı olmasından hoşnut değildi ama onun en ufak bir şikayeti dağlar kadar suçluluk duymasına yol açıyordu. Barry ve Mary ikisi oğlan, biri kız, üç çocuk yaparak öyküler diyarındaki yaşamlarının senaryosuna uydular. Çocuklar Pilsenlerin hassas düzenlerini yavaş yavaş bozdu. Çocukların duygusal gereksinimleri Mary'yi yapaylığına bakmak zorunda bıraktı. Dışarıdan bakıldığında harika ödüller almıştı ama içinde bir boşluk hissediyordu. Barry haftanın çoğunu yollarda geçiriyordu ve yalnızlık Mary'yi daha iyi bir yaşam arama kararı almaya itti. Evliliğinin kurallarını değiştirme isteği duydu. Barry karısının paylaşım, duygusal büyüme ve iletişimi arttırma hakkında söylediklerinin çoğunu anlamıyordu. Onun huzursuzluğunu erken bir orta yaş krizi olarak değerlendiriyordu. Ona bir işe girmesini ve daha fazla tenis oynamasını öneriyordu. Gizli gizli iki kadının birden ondan gerçekçi olmayan taleplerde bulunmalarından korkuyordu. Kendi huzursuzluğunun ötesinden gelmek için daha fazla duvar tenisi oynuyor ve daha fazla alkol tüketiyordu. Evlilik dışı bir ilişkiye girmek istiyor ama korkuyordu. Colin Pilsen ergenlik çağına ifade edilmeyen kırgınlıklarla dolu bir evde girdi. Anne babasının geçimsizliğini gizleyecek olgunluğa erişmemişti ama o sırada sorumlulukları da dahil olmak üzere etrafındaki her şeye karşı kayıtsızdı. Mary bir zamanlar çok duyarlı olan ama şimdi insanlara köle muamelesi yapan sivri dilli, tembel oğluna kızıyordu. 14 yaşındaki oğluna akla yatkın disiplin kuralları uygulamak yerine bağırıp çağırıyordu. Bu da çocuğu annesinin kılavuzluğuna daha da duyarsız kılıyordu. Mary Pilsen psikoterapiye gitseydi, Colin'in kendisinde yarattığı düş kırıklığının çoğunun aslında kocasına duyduğu yerini bulamamış öfke olduğunu öğrenecekti. Ayrıca psikoterapi, ona kendisi ve kocasının çocuklarına uyguladıklarından çok daha iyi olan kendi yetiştirilişini etkin biçimde inkar ettiği için gizliden gizliye kendini kınadığını da gösterecekti. Bir terapistten randevu almış ama son anda vazgeçmişti. Sosyal imgesine sürülmesi olası bir leke onun için çok büyük bir riskti. Bildiğim kadarıyla bu öykünün sonu çok acıklı. Mary ve Barry hala evliler ve zamanlarının çoğunu birbirlerinden sakınmaya çalışarak geçiriyorlar. Mary çoğu dik başlı çocuklara yardım etmeye yönelik birkaç komitenin başkanı. Barry şirket genel müdürü olma yolunda ilerliyor ve derinden sevdiği genç bir sevgilisi var. Olumlu bir sosyal imge çok önemli olduğu için ve mali bir felakete uğrama olasılığına karşı boşanma söz konusu bile değil. Colin 24 yaşında ve hala koleji bitirmeye çalışıyor. Alkolik olmak üzere, yazın ya da okul döneminde yarı zamanlı olarak 1-2 aydan daha uzun süre hiçbir işte çalışamamış ve intihar etme düşüncelerinde taşıdığı depresyon dönemleri geçiriyor. Colin'in küçük erkek ve kız kardeşleri Pilsen evindeki büyük ızdıraptan kurtulmuş görünüyorlar. Sıklıkla olduğu gibi gizli mesajlar en sert darbelerini büyük erkek çocuğa indirmiş. O bir yanıt arıyor ve aradığı yanıtı asla diyarında buluyor. Tolsonlar. Jim Tolson'un babası asla bir baba olmadı. Öldüğü güne kadar bir sır olarak kaldı. Jim babasından korkuyor ama ona saygı duymuyordu. Bu bileşim genellikle isyanla sonuçlanıyordu. Jim bir asiydi. Sonradan kendine tam bir erkek çocuğu diyecekti. Aslında birkaç defa asiliği yüzünden hapse bile düşmüştü. Jim bir çiftlikte büyüdü ve yürümeyi öğrenir öğrenmez çalışmaya başladı. Çalışma onun için hem iyi hem de kötüydü. Bunun kendisini genç bir suçlu olmaktan alıkoyduğuna inanıyordu. Ama aynı zamanda onun için bir angaryaydı. Jim genç bir adam olduğunda güç gerektiren bir işle uğraşıp ter dökmediği müddetçe oturup gevşeyemez hale gelmişti. Babasının onayını almayı umuyordu. Tüm başarıları bir işkoliğin mirasıydı. Jim yetişkin yaşamına yaşamdaki varlıklarını artırma yönünde sarsılmaz bir karar ve kendi oğluna nasıl sevgi dolu bir baba olacağını öğrenmek için yakıcı bir istekle başladı. Jim'in karısı Edna'nın ona tapan bir babası ve rahatsız bir annesi vardı. Edna babasının annesini acıdığı için hala onunla birlikte olduğunu tahmin ediyordu. Bu ve aşırı içki içmekten duyduğu suçluluk onu 4 sinir krizi geçirmiş ve bunlardan kocasını suçlayan bir kadına bağlı tutuyordu. Edna'nın evi duygusal patlamalarla doluydu. Annesi babasını sürekli olarak tostu yakmaktan, komşunun karısıyla yatmaya kadar her türlü şeyle suçluyordu. Babası genelde sarhoş olana kadar hiçbir şey söylemiyordu. Sonra hem sözleri hem de eylemleriyle tacize başlıyordu. Edna onu bağışlıyordu ama karısı affetmiyordu. Edna anne babasının kavgalarından dolayı korku doluydu. Kavga etmelerini önlemek için her şeyi yapardı. Kendi arzularının yerine huzuru sağlayan kişi rolünü koydu. Anne babasının onun giyim tarzı hakkında anlaşmazlığa düşmemeleri için kimseyle çıkmadı. Maddi konulardaki şikayetlere dayanamayacağı için kolej eğitimi alma planlarından vazgeçti. O sırada farkında değildi ama bir birey haline gelemediği için bütün kadınları suçlamaya başlamıştı. Annesine karşı acı bir kırgınlık duyuyor, babasına tapıyordu ve kadın olarak doğduğu için üzgündü. Edna bir sekreterlik kursunu tamamladıktan sonra evden ayrıldı. Çok büyük bir işletmenin inşaat şirketiyle ve Jim Tolson adlı genç, zeki bir ustabaşıyla çalışmaya gitti. Edna'nın utangaçlığı sosyal becerilerden yoksunluğunu gizliyordu. Jim onun ılımlılığını çekici buluyordu. Kısa bir süre sonra evlilik planları yapmaya başladılar. Edna ilk çocuklarına cinsel açıdan berbat balaylarında hamile kaldı. İkisi de uğradıkları düş kırıklığını birbirlerine açmadılar. Bu ikisini de rahatsız etmedi çünkü Jim kendisine bir eş değil, çocuklarına iyi bir anne bulmakla ilgileniyordu ve Edna da kendisini yaşamın duygusal acısından koruyacak yedek bir baba arıyordu. PPS kurbanının ailesinde çok sık olarak görüldüğü gibi Jim ve Edna birbirlerine bütün yanlış nedenlerle çok uyuyorlardı. Jim 33 yaşına geldiğinde inşaat şirketinin küçük ortaklarından biriydi ve canından çok sevdiği iki oğlu vardı. Haftada 80 saat çalışır ve her boş dakikasını çocuklarıyla geçirirken Edna'yı arayacak zaman kalmıyordu. Karısının kendisini gayet iyi giden 3 tekerlekli bir arabanın 4. tekerleği gibi hissettiğini bilse çok şaşırırdı. Edna kendisiyle ilgilenilmemesine kızıyordu. Duygusal sıkıntı içermeyen bir aile ortamının iyi yönleri uğruna uğradığı düş kırıklığını bastırıyordu. Özlemini duyduğu antiseptik ortama kavuşmuştu. Ama kendi cennet bahçesi için ödemek zorunda olduğu bedel onu dehşete düşürüyordu. Jim'in kendi işini kurma isteği nedeniyle tekrar çalışmak zorunda kalınca Edna'nın kendinden duyduğu tiksinti bir kriz devresine ulaştı. Kocasından nefret ettiği için kendinden nefret ediyordu. Duyguları patlama noktasına gelirken çocukluğunun görüntüleri etrafını sardı. Şımarık ve tembel bir genç olan büyük oğlu huzursuzluğunun hedefi haline geldi. Edna'nın kırgınlığını ifade etmek için kullandığı gizli mesaj, "Babanı yalnız bırak."dı. Bu konudaki ısrarlı değişkenler sonunda Jim'in oğluna "Anneni boş ver, erkekleri anlamıyor." demesiyle son buluyordu. Küçük Jim kendininkiler dışındaki bütün isteklere kör bir babayla, hasta ve en ufak bir huzursuzluk işaretinin müdahale ettiği yaşamını sürmekten yorgun bir anne arasında kalmıştı. Sonunda Edna ve Jim'in işleri evliliklerindeki dönüm noktasına varmalarına neden oldu. Edna'nın yeni patronu kibar ve iltifat etmeyi seven bir insandı ve bu onun sıkıntılı egosu tarafından hoş karşılanıyordu. Edna ve patronu birlikte yemek yiyor, uzun yürüyüşlere çıkıyor ve evliliklerindeki doyumsuzluklarını paylaşıyorlardı. Arkadaşlıkları tutkulu bir aşk ilişkisine dönüştü. Edna'nın duyduğu kendini kabul etme duygusu heyecan vericiydi. Ama aynı zamanda acı da veriyordu. Edna bir adama aşık olmanın heyecanıyla hala kocasını sevmenin huzuru arasında bölünmüştü. Bir akşam sevgilisiyle buluşmak üzere evinden çıkarken kocasının olduğu inşaat bölgesinden bir telefon aldı. Jim düşerek ciddi şekilde yaralanmıştı ve durumu kritikti. Edna randevusunu iptal etmeyi düşünemeden hastaneye koştu. Duyguların bombardımanı altındayken fark ettiği bir şeyde şaşırtıcı bir teselli buldu. Sonuç ne olursa olsun yaşamı asla eskisi gibi olmayacaktı. Edna kendisini nekahat dönemindeki kocasına adamak için işinden ayrıldı. O hoşgörülü, sabırlı ve sevgi dolu olduğu halde Jim'in son derece talepkar ve duyarsız olduğunu fark etti. Eskiden olsa kendini suçlardı ama bu defa aynı şeyi yapmayacaktı. Hem kendini hem de bir adamı sevme yaşantısı ona verimsiz evliliğiyle yüzleşme cesaretini verdi. Jim işe dönecek kadar iyileştiği halde doktoru izin vermediği için evde kaldığı dönemde bir gece somurturken olaylar doruğa tırmandı. Jim aşırı huysuz ve sinir bozucuydu. Edna hiçbir zaman mümkün olmayacağını düşündüğü bir şey yaptı. Kocasıyla bir kavga başlattı. Edna kendini yıllardır bastırdığı düş kırıklığından kurtardı. İçini boşaltırken söylediklerinin çoğu abartılmış suçlamalar haline aldı. Öfkeden küplere binmişti ve Jim'in duygularını incitip incitmediğini umursamıyordu. Bu iyiydi çünkü eğer bu kadar güçlü olmasaydı Jim ona kayıtsız kalırdı. Oysa o şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Tüm söyleyebildiği "böyle hissettiğini hiç bilmiyordum" oldu. Edna da çok şaşırmıştı. Korku yerine rahatlama hissediyordu. Her şey açığa çıkmıştı ve korkulacak bir şey olmamıştı. Edna korkusunu yenmişti. Ertesi hafta Jim ve Edna Tolson evlilik danışmanına gitmeye başladılar. Üstesinden gelmeleri gereken pek çok kötü alışkanlıkları vardı. Ama sorunlarına neşe içinde saldırdılar. Öyle görünüyordu ki sürekli konuşuyor, birbirleri hakkında son derece uyarıcı keşiflerde bulunuyorlardı. Uyanışlarını yatak odasına taşıdılar ve harika aşıklar olduklarını fark ettiler. Birkaç ay içinde birbirlerini sevmekle kalmayıp birbirlerine aşık olduklarını keşfettiler. Edna ve Jim bir evlilikleri üzerinde çalışmanın yanı sıra çocuk yetiştirme yöntemlerini de yeniden canlandırdılar. Küçük çocukları gibi küçük Jim de onlarla birlikte aile danışmanına gidiyordu. Korkunç dörtlü olarak her birinin aile birimine katkıda bulunma şekillerini yeniden şekillendirme mücadelesi verdiler. Jim kendi gereksinimlerinden başka gereksinimleri de görebilen bir adam oldu. Edna aşkı için savaşmaya istekli bir kadın haline geldi ve en önemlisi küçük Jim kayıp çocuklar lejyonundan ayrıldı ve Peter Pan sendromunu arkasında bıraktı. Jim ve Edna Tolson oğullarına erkek olmak için gereksinim duydukları cesareti ve becerileri verdiler ama bunun için ilk önce anne ve babanın büyümesi gerekti ve büyüdüler. Geç oldu ama iş işten geçmemişti. Bu ben olmalıyım. Pilsenler ve Tolson'lar çocuklarında bir huzursuzluk hissi geliştirdiler. Bunu kasten yapmadılar. Aslında bunu yaptıklarının farkında bile değillerdi. Bütün gizli iletişimler gibi onların örtülü mesajları da tahmin etmeyi ve zihin okumayı teşvik etti. Farklı geçmişlerden gelen anne babalar çocuklarına çeşitli zamanlarda ve çeşitli durumlarda örtülü mesajlar göndermek için çeşitli sözcükler kullanırlar. Bu heterojenlik içinde PPS kurbanı için hiç değişmeyen bir şey vardır. Bütün kurbanlar aynı sonuca varır. Burada yanlış olan bir şey var ve o ben olmalıyım. Kendini suçlama genç PPS kurbanlarında düşünülmeden verilen bir tepki haline gelir. Onu hemen arkasından inkarı gizleme izler. Anne babalarının örtülü mesajlarını çözerken kısır bir döngüye yakalanırlar. Kendi varlıklarının insanların incinmesine neden olduğu sonucuna varırlar. Eylemlerinin sorumluluğunu tamamen reddederek ve bunun yerine de yanlış hiçbir şey yapmadıkları uydurmasını koyarak sonuçta ortaya çıkan ümitsizlikten kendilerini sakınırlar. Bir aşırı uçtan bir diğerine giderler. Onlarla ilgilenen insanlar sadece inkarı görür ve bunu duyarsızlık olarak yorumlarlar. Başlangıçta başkalarının duygularına bu kadar duyarlı olan çocukların sonuçta bu denli umursamaz davranmaları şaşırtıcı bir ironidir. Zaman kurbanı geniş bir yetişkin ilişkileri yelpazesine yaklaştırdıkça herhangi bir şey yolunda gitmediğinde kendini suçlama mekanizmasını harekete geçiren çocukluk şartlanması kurbanın başını belaya sokar. İnkar kalan ufacık bütünlüğünü korur. Akla aykırı suçluluk ve utançla karşılaşan kurban asla hatalı değilmiş gibi yaparak kendini temize çıkarır. Sözcük dağarcığında özür dilerim yoktur. Çünkü bunu kendini değersiz hissetmeden söyleyemez. Bu iki öykü bize PPS kurbanlarının anne babalarının da kendi sorunları olduğunu öğretiyor. Çocukluk güvensizliklerinin kalıntıları günlük yaşamlarına sızarak bir ayakları geçmişte, bir ayakları bugün de yaşamalarına yol açıyor. Birbirlerini tanımadan evleniyorlar ve bu açığı kapatmak için gerekli iletişim becerilerini edinemiyorlar. Çoğu durumda aile yaşamı, para ve mevkiye aşırı düşkünlüğün arkasından ikinci sırada yer alıyor. Akılcı yüzleşmelerden kaçınıyorlar. Çünkü eşlerini incitmekten korkuyorlar. Dürüst olmak yerine geri çekilerek evliliklerinde mutlularmış gibi yapıyorlar. Örtülü mesajlar sıklıkla bu anne babaların kendilerinin de büyümemiş oldukları gerçeğini gösteriyor. 7. ayrımın sonu, sayfa 74.